Ayrım 3, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 36. Artık inananların ANAP'ta yeri yoktur. ANAP Genel Başkanlığı'na yeni seçilen Mesut Yılmaz, Muhalefet Partisi lideri DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile de anlaşarak erken seçim kararı almıştı. Erken seçim 1991 yılının 20 Ekim'inde yapıldı. Milliyetçi Çalışma Partisi, Islahatçı Demokrasi Partisi ve Refah Partisi seçim ittifakı yaptı. Melih Gökçek milletvekili adayı olduğunu belirterek artık inananların ANAP'ta yeri yoktur dedi. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Gökçek'in üyelik formunu imzalarken Mücahit Melih şeklinde sloganlar atıldı. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. Fakat hakkındaki iddialar bitmedi, aksine daha da arttı. Çocuk Esirgeme Kurumu geçmişi peşini bırakmıyordu. O dönemde kurumun bağlı olduğu kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Güler İleri, kişisel harcamalarını bakanlığa bağlı kuruluşlara ödettiği gerekçesiyle tepkilere dayanamayarak istifa etti. İstifa ederken hedefinde Melih Gökçek vardı. Kendisi hakkındaki iddiaların arkasında Gökçek'in olduğunu düşünüyordu, haklıydı da. Devlet Bakanı Güler İleri, Melih Gökçek'in Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı dönemini inceletmeye başlamış, tespitlerde bulunmuş ve müfettişler tarafından kayıt altına aldırmıştı. Kendisini istifaya zorlayan nedenleri açıklarken Melih Gökçek'e de ağır suçlamalarda bulundu. Çok ilginçtir. Bugün Bülent Arınç'ın Parsel Parsel suçlamasını yıllar önce Güler İleri yine benzer bir şekilde Gökçek'e yöneltiyordu. İleri konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı. Bunları haber alarak sızdıran Sayın Milletvekili, her birine 8-10 inşaat vererek Ankaralı bazı müteahhitlere yurdun dört bir yanında yaptırttığı inşaatların hesabını versin. Bir menfaati olup olmadığını açıklasın. Bakan ileri daha sonra bununla da yetinmeyip iddialarının belgelerini dağıttı ve incelettiği Çocuk Esirgeme Kurumu hesapları hakkında oluşturulan raporu açıkladı. Raporda yer alan bilgilere göre Melih Gökçek'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SHÇK müdürü iken Top Air Hava Yolu şirketinden kiraladığı özel uçağın parası henüz ödenmemişti. Top Air, Devlet Bakanlığı'na başvurarak Gökçek'e ait o günün parasıyla 26,5 milyon liralık borcun ödenmesini istiyordu. Gökçek'in kiraladığı özel uçakla İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'e uçtuğunu belirten yetkililer, bu illere THY'ye ait uçaklarla da gidilebileceğini, SHÇK gibi bir kuruluşun genel müdürünün uçak kiralamasının dikkat çekici olduğunu söylediler. Diğer bulgulara göre durum daha da vahimdi. Gökçek'in 1990-1991 yıllarında bütçe ve fondan açılan milyarlarca lira tutarındaki 201 ihalenin merkezden yapıldığı ve neredeyse tamamının yani 181 ihalenin Ankara'daki firmalara verildiği belirlendi. Birçok ildeki çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının bakım, onarım ve çevre düzenlenmesi ihalelerinin Ankara'daki şirketlere verilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Burada 7 firmanın tespit edildiği anlaşıldı. Dipnot ileriden Gökçek'e karşı atak Cumhuriyet Gazetesi 21.02.1992. Gökçek ise bu durumu, bir işi iyi yapana birden fazla ihale verilebilir, her ihalenin değişik şirketlere verilmesi gibi bir zorunluluk yok diyerek savundu. Bugün olduğu gibi o günde politik olarak sporla uğraşmayı seviyordu. TBMM çatısı altında makam odasında bile başkanı olduğu Keçiören Gücü Kulübü'ne 5 amatör futbolcu transfer anlaşmasının imza törenini yaptırması olay olmuştu. Dahası bir taraftan Keçiören Gücü ile ilgili bakanlık bütçe görüşmelerine müdahale ediyor, bir taraftan da kanal kurma çalışmaları yapıyordu. Dönemin gazetelerine yansıyan haberlere göre Refah Partisi özel TV kurma hazırlığındaydı. Refah partililer şimdilik böyle bir niyetlerinin olmadığını, sadece piyasa araştırması yaptıklarını belirttiler. Refah Partisi adına TV için teknik donanım satan firmalardan verici, stüdyo donanımı için fiyat alındı. Parti adına girişimi yürüten Melih Gökçek, kendisinin yalnızca TV konusu ile ilgilendiği için böyle bir araştırmaya ön ayak olduğunu söyledi. Gün gelecek, o gün TV kurma adına yaptığı pazar araştırmaları ve tecrübeleri Beyaz TV'yi kurmasında yardımcı olacaktı. TRT protestosuna katıldı. Gökçek'in TV'lerle ilişkisi, hele hele TRT ile ilişkisi bugünlerde olduğu kadar iyi değildi. O günlerde TRT yayınlarını protesto eden 1000 kişilik grup TRT Genel Müdürlüğü'nün Kavaklıdere'deki binasının önünde toplandı ve ferdi dilekçeleriyle başvuruda bulundular. RP milletvekilleri TRT Haber Dairesi Başkanı Şahap Alp'in odasına girdi. Melih Gökçek de aralarındaydı. Bugün hepimize tuhaf gelecek ama o günlerde Gökçek iktidarın değil milletin TV'si olun diyerek Alp'e çıkıştı. Dipnot Refah'tan TRT'ye tepki, Milliyet Gazetesi 10-12-1992 sayfa 12. İktidar olmadan önce medya özgürlüğü konusunda çok demokrat bir yaklaşım ama iktidar olunca unutulan bir çıkış. Devamında haberlerde adil olun, 7 aydan beri yapılamayan liderler açık oturumunu hemen başlatın ifadelerini kullanarak Necmettin Erbakan'ın televizyona çıkarılmasını istedi. Ama temel mesele şuydu, Melih Gökçek söz konusu ise kavga, demagoji her daim orada olurdu. Hiç kimseyi bulamaz ise kendisiyle kavga ederdi. Konya ve çevresine yayın yapan Sun TV'de Seçime Doğru Siyasi Partiler adlı açık oturuma katıldı. Melih Gökçek ile ANAP İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya birbirlerine girdiler. Gökçek Dumankaya'ya hitaben, "Sizin genel başkanınız Mesut Yılmaz masondur, elimde 3 tane belge var," dedi. Bu sözlere sinirlenen Dumankaya şu yanıtı verdi: "Siz benim genel başkanıma mason diyemezsiniz, sahtekarlık yapıyorsunuz. Senin eşin de öğretmen, benimki de. Buraya onlarla çıkalım, herkes kimin daha muhafazakar olduğunu gözleriyle görsün." Milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürürken Gökçek Dumankaya'ya "Şerefsiz adam, benim ailem namussuz mu, adi adam!" diye bağırdı. Olaylar üzerine canlı yayın kesildi. Melih Gökçek Refah Partisi 4. Büyük Kongresi'nde parti üst yönetimine girebilmek için özel bir çaba sarf ediyordu. Bütün kavgası bundandı fakat başaramadı. Ancak siyasi hayatı ilginç bir şekilde ilerliyordu. Başarıdan beslenmek yerine başarısızlıktan besleniyordu. Ne kadar başarısız olursa siyasi basamakları o kadar hızlı tırmanıyordu. Zaman aşımı kurtardı. 1994, Türk siyasi tarihinin belki de en kritik seçimleri yaklaşmıştı. Tam da laik İslamcı kamplaşmaları ve türban tartışmaları yaşandığı günlerdi. Refah Partisi'nin belediye başkan adayları da merak konusuydu. Necmettin Erbakan daha önce 1984-1989 yılları arasında Ankara Belediye Başkanlığı yapmış Mehmet Altınsoy'u aday göstermeyi düşünüyordu. Devreye Hasan Hüseyin Ceylan girdi ve Melih Gökçek'in Ankara Belediye Başkan adayı yapılması için yoğun bir kulis faaliyetine başladı. Erbakan Hasan Ceylan'ın sözlerine güvenir, ona inanırdı. Erbakan kendisine gösterilen anket sonuçları ve baskıya rıza gösterdi ve Melih Gökçek'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Dipnot Harun Emre, unutulmaz sözler ve unutulmaz diyaloglarla Melih Gökçek'in sırrı. Sevdam Yayınevi 1. baskı sayfa 30. Gökçek'in milletvekilliği 2 yıl 3 ay sürmüştü. Bu sırada Başbakan Tansu Çiller de Melih Gökçek hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 6 soruşturma yapılması için izin verdi. Soruşturma dosyalarında Gökçek'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SHÇK Genel Müdürü olduğu dönemde sahte teklif mektuplarına dayanarak ihale verdiği, firmaya çıkar sağlamak için kurum yurtlarında bulunan çocuk sayısının 3 katı kadar ayakkabı aldığı ve bayan kuaförlerine şenlik organizasyonları yaptırdığı yer aldı. Sonradan anlaşılıyor ki meğer gerçek işi kadın kuaförlüğü olan Avcıoğlu organizasyonun sahipleri kuruluşlarını o dönemki parayla 288 milyon lira tutarındaki ihaleyi almadan günler önce tamamladı. Şirket de zaten Gökçe'nin yönettiği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu için yaptığı işler dışında hiçbir faaliyette bulunmadı. Galeri Fatih firmasının kazandığı bazı ihalelerde verilen teklif mektuplarındaki daktilo ve el yazısının aynı olduğu görüldü. Durum Emniyet Genel Müdürlüğü polis laboratuvarınca da onaylandı. Dipnot, 60 milyonu Yozgat Şenliği için ödedik Cumhuriyet 24.02.1992. Fakat bu iddialar ve dosyalar zaman aşımı nedeniyle düştü. Her zamanki gibi toplum sıkça değişen gündem ve çalkantılarla bu olayları ve iddiaları unuttu. Gökçek hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Eğer dava sonuçlanmış olsaydı Gökçek memuriyetten süreli ya da temelli yoksun bırakılacaktı. Seçimler yaklaştığında ise zaten hazırlıklı olan Gökçek milletvekiliyken belediye başkan adayı olarak seçim gezilerine başlamıştı. Rakipleri CHP'den Ali Dinçer, SHP'den de Korel Göymen'di. Seçim atmosferinde oluşan laik İslamcı çatışması milliyetçi muhafazakar oyların Gökçek'e yönelmesine neden oldu. Tekbirlerle kutlama. Soğuk bir Mart akşamıydı. SHP'li Korel Göymen'in Ankara Belediye Başkanlığı'nı kazandığı duyuruldu. Ancak daha sonra Gökçek'in YSK'ya yaptığı itiraz sonucu kimi kaynaklara göre 6.390 oy farkla, o günkü gazetelere göre de 11.000 oy farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı açıklandı. Gökçek seçim gecesinin hayatının dönüm noktası olduğunu anlamıştı. Bunu da kaybederse siyasi hayatı sonlanabilirdi. Solun kendi arasında bölünmüşlüğünü çok iyi kullandı. Öyle bir akşamdı ki SHP'li Korel Göymen zafer pastasını kesip gazetecilere poz bile vermişti. Ancak Gökçek yenilgiyi kabullenmeyip ilçelerdeki seçim kurullarını bir bir gezerek sayımların doğru yapılıp yapılmadığını denetledi. Sonunda pastayı Göymen kesti ama Gökçek yedi. Göymen de ağır yenilgiyi Ankara'da bizim yapamadığımızı sağ yapmış birleşmiş diyerek kabul ediyordu. Zaten 27 Mart 1994 akşamı da sessiz sakin bir seçim akşamı olmadı. Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CHP'nin güçlü olduğu Çankaya'da büyük çapta usulsüzlük ve kanunsuzluklar olduğunu iddia ediyordu. Ankara'yı kazandığı anlaşılınca RP Genel Merkezi'ne gelerek önce Gökçe'yi kutladı, daha sonra odasında basın toplantısı düzenledi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'u kazanmasıyla seçimlerin galibinin Refah Partisi olduğunu söyledi. Türkiye'de 27 Mart seçimleri bir dönemi kapatmış, bir dönemi açmıştır. Dönem adil düzen dönemidir, milli görüş dönemidir. DYP sevinmekle acele etti. Oy oranının 2 yıl içinde %27'den 22'ye düşmesi büyük bir hezimettir. Sadece SHP değil, DYP ve ANAP da hezimete uğramıştır. Erbakan 27 Mart seçimleri bir dönemi kapatmış, bir dönemi açmıştır dedi. Haklıydı. Yeni Türkiye'nin temel taşları döşenmişti. Konuşmasını 27 Mart'ı her yıl yerel yönetimler bayramı olarak kutlayacaklarını söyleyerek bitirdi. Gökçe'ye Anıtkabir sorusu. Melih Gökçek'in galibiyeti RP Genel Merkezi önünde tekbirlerle kutlandı. Gökçek bir gazetecinin sorduğu Anıtkabir'i ziyaret edecek misiniz sorusunu bugün artık hemen hemen herkesin alıştığı üslupla yanıtladı. Soruyu cıvık ve demagojik olarak nitelendirdi. Kendisine böyle soruların sorulmamasını istedi. Fakat bu tepkisine rağmen seçildikten birkaç gün sonra TBMM Başkan Vekili Yasin Hatipoğlu ve bazı ilçe belediye başkanlarını da alarak Anıtkabir'i ziyaret etti ve daha modern görünümlü bir Ankara sözü verdi. Gökçek'in rakibi SHP'li Korel Göymen ise yenilginin ardından Türkiye'nin ve başkent Ankara'nın tehdit altında olduğunu söyledi. Göymen, Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin layık başkenti olmaya devam edecektir. Bu olguyu yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir ifadelerini kullandı. Melih Gökçek mazbata aldığı gün Ankara İl Seçim Kurulu üyesi Yargıç Hürrem Kubalı Gökçek'i alkışladı ve inşallah Keçiören'deki gibi başarılı olursunuz dedi. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri durumu sorunca Kubalı ben kendisini tebrik ettim. Tebrikin şekli mi olur? Melih Gökçek Keçiören Belediye Başkanı iken ben Altındağ Adliyesi'nde hakimdim. O zaman çok çalıştı dedi. Sonuç olarak Türkiye büyük bir dönüşüm yaşıyordu. 1989 seçimlerinde SHP'de olan 3 büyük il artık sağın elindeydi. İzmir'i DYP alırken İstanbul ve Ankara'yı Refah Partisi kazanmıştı. Ta ki 31 Mart 2019'a kadar. Bu zamana kadar Ankara ve İstanbul siyasal İslam'ın yönetiminde kalacaktı. Seçimlerin ardından 1994 yılının 15 Nisan günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi seçimlerden sonraki ilk toplantısını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birkaç gün önce toplanmış, Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisi Arapça dualarla açması tepki çekmişti. Ankara'da ise açılış daha bir ölçülü yapıldı. Hatta üyeler saygı duruşuna bile çağrılıyorlardı. Ancak bu saygı duruşunun kimin için yapıldığını soran meclis üyelerine, Gökçek ve Refah Partili üyeler kimin için olur yahu diye yanıt verdi. Dipnot: Muhsin Eren, Ankara'da Gökçekli Yıllar, Zirve Offset 1. Baskı, Aralık 1997, sayfa 7. Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın kent meclisinde ilk kez Atatürk adının anılmasından özenle kaçınılıyordu. Türkiye bir kez daha takiye denilen olguyla yüz yüze geldi. Dipnot: Muhsin Eren, Ankara'da Gökçekli Yıllar, Zirve Offset 1. Baskı, Aralık 1997, sayfa 8. Belediye Batak'ta. Seçildikten sonra bugün bıraktığı borç halen tartışılan Gökçek ilginçtir. Belediyeyi 46 trilyon borç ile devraldığını açıkladı. Sonraki dönemde belediyenin batakta olduğu iddiasını yineledi ve belediyeye ait işletme projelerinden kurtulma çalışmaları başlattı. Gökçek para getirmeyecek yatırım olarak nitelediği metro ve Ankara'nın hükümete doğalgaz işletmesinin BOTAŞ'a devredilmesi ve otobüslerin özelleştirilmesi için çalışmalara başladığını bildirdi. Halbuki belediye yönetimine geldiğinde önünde birçok hazır proje vardı. Ankara metrosu, Ankara hızlı tramvay, Ankaray projesi, Büyük Ankara kanalizasyon projesi Bakay, atık su arıtma tesisi, Ankara içme suyu dağıtım projesi, Portakal Çiçeği Vadisi kentsel gelişme projesi, Dikmen Vadisi konut ve çevre geliştirme projesi, Çankaya Mamak Viyadüğü, Ankara şehirler arası otobüs terminali, Sincan Çatırtepe'deki toplama alanı ve diğerleri. Hepsi de başlamış, yapımı süren büyük bölümü bitirilmiş projelerdi. Melih Gökçek çevre ile kavga edeceğine salt bu projeleri bile tamamlamış olsaydı başarılı bir başkan gibi görülebilirdi. Böyle bir şansı vardı ama bu tasarımların çoğunu anlayamadı bile. Çankaya Mamak Viyadüğü için o ne o, düdük gibi öyle diyordu. Toplu taşımacılığın bilincinde olmadığı için metro Ankara'yı tünellerinin geçmekte olduğu hat üzerine köprüler, kavşaklar kurmaya çalışıyordu. Gökçek Sosyal Demokrat Belediye'den devraldığı projelere hiçbir şey eklemedi. Yürütümlerinde aksamalara, gecikmelere yol açtı ama bir yandan da bu projelerin tanıtımını yaparken her fırsatta bunları kendi eseriymiş gibi göstermekten büyük keyif aldı. Göreve geldiği her makamda yaptığı gibi ilk işi kadrolaşmak oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaptığı hamleyi burada da gerçekleştirdi. Göreve gelir gelmez belediyeye bağlı iştiraklerin yönetimlerinde bulunan kişileri görevinden almaya başladı. Belso Yönetim ve Denetim Kurulu'na görevden aldığına ilişkin genelge gönderdi. Ancak sorun şuydu: şirkette belediye hissesi bulunmuyordu. Olayın yasal olmadığını öğrenen belediye yetkilileri de üyelerin tek tek istifasını istemek gibi bir formül buldular. Gökçek'in genelgesine göre Naci Akın, Hasan Gül, Ziya Özel üyelikten istifa etti. Armağan Hapçı ve Celalettin Delice'den oluşan yönetim kurulu yerine Gökçek'in has adamları olarak anılan, belediyeye bağlı tüm şirketlerin koordinasyonuyla görevli Ahmet Ertok, Ahmet Süt, Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Şahin ve Abdülkadir İmamoğlu beşlisi getiriliyordu. Kamuoyunda bu hamleler ilgi görmedi. Ancak tam burada bir isme dikkat çekmek istiyorum. Zira o dönemde bu kişinin isminin de geçtiği olay çok konuşulmuştu. Adı Ömer Vehbi Hatipoğlu. Kendisi kamuoyunun yakından tanıdığı Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi. Şuraya geleceğim. Hatırlarsanız 1999 yılında telekulak çetesi operasyonu vardı. 4 mülkiye müfettişi Ankara Emniyeti'nin 8. katında oluşturulan dinleme merkezinde 963 kişinin yasa dışı dinlendiğini belgelemişti. Dinlenenler arasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Bülent Ecevit de bulunuyordu. Soruşturma öyle genişledi ki Susurlu'yu aratmayacak boyutlara ulaştı. Operasyon kapsamında aranan fakat firari olan Cengiz Çelik'in Melih Gökçek soruşturmasını yürüten savcıya tuzak girişimi bakışları bu kez Fazilet Partisi bağlantısına çevirmişti. Yasa dışı telefon dinlemesi yaptıkları ortaya çıkan telekulak çetesinin Fazilet Partisi ve özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le bağlantısı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. FP Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun hasmının eşinin telefonunun dinlenmesi de o dönem gazetelerde Cengiz Çelik hep FP'lilerin karşıtı olan kişilerin telefonlarını dinletmiş, bunların bir ortak noktası olması gerekir yorumlarının yapılmasına neden oldu. Telekulak çetesinin seçimler öncesinde FP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in rakipleri olan Murat Karayalçın ile Halil Şılgın'ın telefonlarını dinlemeye teşebbüs ettiğinin ortaya çıkması, şüphe oklarının iyiden iyiye Melih Gökçek'e yöneltilmesine sebep oldu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.